Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 İsven 1401, Hicri Gamer'i 24 Şaban 1444 ve Miladi Takvim'le 17 Mart 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberinin yeni yılın ilk gününde Kulsar Rezevi Külliyesi'nden konuşması yayınlanacak. Emir Abdullah Öyan, Tahran ile Ajans'ın ilişkilerinin doğru yolda olduğunu belirtti. İranlı öğrencilerin zehirlenmesi bahanesiyle Avrupa Parlamentosu'nun kararnamesi yayınlandı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ile Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı görüştüler. İran ve Irak arasında 3 ortak sanayi kenti kuruldu. Ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısındaki popülaritesi artıyor şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi yeni yılın ilk gününde Kutsal Rezevi Külliyesi'nde konuşma yapacak. Korona salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamayan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamene'nin halkla yüz yüze konuşması 1402 yılının ilk gününde Kutsal Rezevi Külliyesi'nde yapılacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Veli-i Fakih'in Rezevi Horasan'daki temsilcisi, Kutsal Rezevi Külliyesi'nin mütevellisi ve vali ortak bir mesajla bu haberi duyururken halkı konuşma törenine katılmaya davet etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Koordinatörü ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ile Ajans arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda şunları kaydetti. Ukrayna'daki mevcut durumun kökenini ve İran'ın savaşa karşı çıkışını zaten daha önce konuşmuştuk. Moskova yapacağı ziyarete barışı sağlama çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu açıklayan Emir Abdullahyan, Batı, İran'a yönelik asılsız suçlamaları tekrarlamak yerine Ukrayna'yı iki ülkenin siyasi ve askeri heyetlerinin resmi toplantısında belgesel kanıtlar sunmaya teşvik etmeli ve resmi diyaloğu temelsiz ve tekrarlanan suçlamalarla değiştirerek İran'ın her zaman savaştan değil barıştan yana olduğunu görmelidir. Emir Abdullahyan, Tahran ve ajans arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğuna da vurgu yaptı. Söz konusu görüşmede Joseph Borrell, bir koordinatör olarak Viyana görüşmelerini özetlemek için gösterdiği çabaları ve görüşmeleri sonuçlandırmak için pratik inisiyatifi de vurguladı. Ukrayna Savaşı'nda İran İHA'larına ilişkin açıklamalara rağmen İran'ın bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olma çabalarını takdir ediyorum diyen Borrell, İran ile ajans arasındaki işbirliğini olumlu ve ileriye dönük olarak nitelendirdi. Bu görüşmede taraflar yaptırımların kaldırılması ile ilgili diyaloğun son durumunu da ele aldılar. İran'a yönelik müdahaleci tutumların devamında Avrupa Parlamentosu, İranlı kız öğrencilerin zehirlenmesine ilişkin bir kararname onayladı ve bu bahaneyle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı talebini yeniledi. Perşembe günü Avrupa Parlamentosu İran'a karşı yeni kararını 516 evet, 5 aleyhte ve 14 çekimser oyla onayladı. Bu kararda Avrupa Parlamentosu Avrupa Konseyi'nden İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terör örgütü olarak belirlemesini tekrar talep ederek Avrupa Birliği'nin küresel insan hakları yaptırım mekanizmaları çerçevesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği yaptırım listesini İran'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu olan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Bu kararnamede Avrupa Parlamentosu temsilcileri İran Cumhurbaşkanı ve ülkenin başsavcısına karşı yaptırım çağrısında bulundular. Avrupa Parlamentosu'nun kararları öneri niteliğindedir ve nihai kararı Avrupa Konseyi verir. Avrupa Konseyi bu gibi konularda kararları çoğunluğa göre değil, konsensüse dayalı olarak alır. İslam İnkılabı Rehberi Temsilcisi ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ile bir araya gelerek ikili ve önemli bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüştüler. Amiral Ali Şemhani dün Ebu Dabi'ye vardığında, Muhammed Bin Zayed Bin Sultan Ali Nahyan ile bir araya geldi. Ve iki ülke arasındaki kirli ilişkilerin tarihi geçmişinin yanı sıra kültürel ve dini ortaklıklara işaretle İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin her alanda genişlemesini ve derinleşmesine vurgu yaptı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, başta yabancıların müdahalesi olmak üzere Amerika ve Siyonist rejimin Fars Körfezi'ndeki fitnelerinden kaynaklanan mevcut sorunları değerlendirerek daha güçlü bir bölgenin oluşması, herkesin adım atması gereken ulaşılabilir bir idealdir ifadesini kullandı. Bugün İslam dünyasının ve Fars Körfezi bölgesinin her şeyden çok işbirliğine ve yakınlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Şemhani, bu önemli mesele bütün İslam ülkelerinin yükselmesine vesile olabilir, refah ve huzur getirebilir diye kaydetti. Şeyh Muhammed Bin Zayed, Amiral Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahran ve Riyad arasında bölge ülkelerinin sinerji ve yakınlaşmasında belirleyici bir adım olan son anlaşmayı da tebrik ederek, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasını umduğunu ifade etti. İran İslam İnkılabı Rehberinin temsilcisi ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Amiral Ali Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki istişarelerinin devamında Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Şeyh Muhammed Bin Rashid Al Maktum ile bir araya geldi. Amiral Şemhani, Dubai'deki Zame El Sarayı'nda gerçekleştirilen bu görüşmede ikili işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması için önceki anlaşmaların hızlandırılmasına vurgu yaparak şunları söyledi. İran, Cumhuriyeti komşularıyla sürekli ve yapıcı işbirliğini özenle güçlendirmenin yollarını aramaktadır ve bu konudaki imkanlarını kullanmıştır. Ali Şemhani, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai Şehliğini bölgenin ekonomik ve ticari gelişmelerinde etkili oyunculardan biri olarak nitelendirerek şunları söyledi. 13. Hükümet komşu odaklı bir strateji benimseyerek bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yaratılan suni ve dayatılan engelleri aşmaya kararlıdır. Şeyh Muhammed bin Raşid Al-Maktum'da Amiral Şemhani'yi İran ile Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin yeniden başlaması için varılan anlaşmadan dolayı tebrik ederek ülkesinin bu anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak için tüm kapasitesini kullanacağını söyledi. Dubai emiri, Amiral Şemhani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı çok önemli ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek şunları kaydetti. İran ile ikili ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi Birleşik Arap Emirlikleri için her zaman çok önemli ve değerli olmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'nin atandığını ve idari işlemlerin son aşamalarından sonra yakın gelecekte Abu Dhabi'ye gönderileceğini söyledi. Ali Bakırkini dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Tahran'ın Abu Dhabi ilişkileri hiçbir zaman kesilmedi ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinde bir düşüş yaşandı. Ali Bakırkini birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran'a büyükelçisini iade ettiğini, İran'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyükelçisini atadığını ve idari çalışmaların son aşamasına geldiğini belirterek yakın gelecekte İran Büyükelçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilecek diye kaydetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın Avrupa ülkeleriyle ilişkileri hakkında da şunları söyledi. Avrupa kendi çıkarlarını gözetirse İran'ın Avrupa ile özel bir sorunu olmaz ve Avrupa'nın da İran ile bir sorunu olmaz. Ancak sorun Avrupa'nın diğer tarafların çıkarlarını gözettiği yerdedir ki bu durumda hem kendisi hem diğer ülkeler için sorun yaratır. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, İran ve Irak arasındaki ortak bir sanayi kentinin Maysan, Basra ve Vasetillerinin komşu sınırlarında kurulduğunu ve devreye alındığını duyurdu. Sayed İhsan Hamdouzi 3 günlük bir Irak gezisinden döndükten sonra Perşembe günü özel sözleşmeli faktoring sisteminin açılış töreninde konuşmasında şunları kaydetti. İran'ın bilgi ve sanayi şirketlerinin yüksek kabiliyeti nedeniyle İran ile Irak arasındaki 3 sınır noktasında Maysan, Basra ve Vasit vilayetlerinde katma değeri yüksek ürünlerin ortak üretim projeleri oluşturulacak. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, İran heyetinin geçtiğimiz günlerde Irak'a yaptığı ziyarette iki ülke yetkililerinin ortak projeleri hayata geçirme konusunda ciddi niyetleri olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu projeler arasında İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda hazır olduğunu açıkladığı Şelemçe-Basra demir yolu hattının tamamlanması ve Irak hükümetinin de bu projeyi finanse etmek için bütçe ayırdığını açıklaması yer alıyor. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Saravan sınır alayının komutanı İran-Pakistan sınırına 1176 kaçak yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurdu. Albay Hüseyin Ali Ferahi Perşembe günü İran'a verdiği röportajda şunları kaydetti. Bu komutanlığa bağlı sınır muhafızları İslam İran'ın sınırlarını korumak ve ilin güney sınırlarından yasa dışı olarak yabancı uyrukluların girişini engellemek amacıyla son 48 saatte bölgede yaptığı izlemede yasak sınır bölgesine bakılmaksızın sınırdan geçip İran topraklarının derinliklerine girmek isteyen 1176 kaçak yabancı uyruklu vatandaşı tespit edip tutuklamayı başarmıştır. Albay Ferahi, yabancı uyrukluların İran'a girmek kalması ve İran'dan ayrılması için yasal yollara başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde haklarında işlem yapılacağını ve yetkili makamlara teslim edildikten sonra ülkeden sınır dışı edileceğini sözlerine ekledi. CENTCOM olarak bilinen Amerika'nın merkezi terör karargahının komutanı İran'ın insansız hava araçlarının gücündeki artışa itiraf etti. Amerika'nın CENTCOM olarak bilinen merkezi terör karargahının komutanı Michael Corilla dün yerel saatle Perşembe günü bu ülkenin Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin duruşma oturumunda şöyle bir itirafta bulundu. İran 5 yıl öncesine göre daha güçlü ve bölgedeki en büyük ve en yetenekli insansız hava aracı gücüne sahip ülkedir. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'ndeki İHA'ların ilerlemesi her zaman dikkate değer bir oranda olmuştur. Ve İran'ın insansız hava araçları bölgesel çatışmaların meydana geldiği göz önüne alındığında bölgedeki savaş alanlarında gözetleme ve kimlik belirleme, hedef alma ve saldırı operasyonları gerçekleştirme alanlarında yüksek değerini göstermiştir. MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kula son seçim anketini açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 2 ay kala gözler kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı anket çalışmalarına çevrildi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını Habertürk Televizyon canlı yayında açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz sorusuna katılımcıların %47'si Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı ise %42 oldu. Yaklaşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayından yabancı sığınmacılara uyarı geldi. Bir haber ajansının Cumhuriyet'ten naklen aktardığı haberde Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet koalisyonu adayı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenleri, sığınmacıları ve yabancı uyruklara uyararak bu seçimi kazanması halinde bu konuda katı bir politika izleyeceğinin sözünü verdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28. dönem milletvekili genel seçimleri için vatandaşların 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceklerini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Amerika'nın TANAF'ı teröristlerin karargahına çevirdiğini belirterek Amerikalıların teröristleri bir yerden bir yere naklettiklerini belirtti. Amerikan üssünün bulunduğu TANAF bölgesi Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan kilit ve çok önemli bir jeostratejik bölgedir. Bu yasa dışı üs Amerika'nın işgaliyle inşa edildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Sputnik haber ajansına verdiği röportajda Amerika'nın Suriye'de yasa dışı olarak bulunan El Tanaf üssü gibi üslerde teröristleri eğittiğini doğrulayabilir misiniz sorusuna cevaben Suriye'nin Tanaf bölgesi yakınlarında terörist gruplarla doğrudan çatışma halinde olduğunu ve tabii ki bu çatışmalar ve tutuklanan insanlar aracılığıyla Şam'ın bunların nereden geldiğini bildiğini söyledi. Sırada bültenimizin son haberi var. Suudi Dışişleri Bakanı uluslararası toplumdan İsrail rejiminin işgal altındaki topraklarındaki eylemlerini durdurmasını istedi. El Cezire'nin haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Siyonist rejimin eylemlerine karşı dayanışma vurgusu yaparak Suudi Arabistan'ın Filistinlerin bağımsız bir devlet kurma hakkını bir kez daha vurguladığını belirtti. Bin Farhan, Riyad-Tahran anlaşmasına da işaretle iki tarafın ülkelerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ve anlaşmazlıkları çözme konularında anlaştığını söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatı etrafında. İran ordusu ve devrim muhafızları ordusu deniz güçleriyle Çin ve Rusya'nın da donanmasının katıldığı deniz güvenlik kuşağı hibrit tatbikatı başladı. Deniz güvenlik kuşağı hibrit tatbikatı İran, Çin ve Rusya'nın donanmasının katılımıyla başladı. Bu tatbikatta 3 ülkenin donanması ve özel deniz kuvvetleri Hint Okyanusu'nun kuzeyinde operasyonlar düzenleyecekler. İran, Rusya ve Çin'den oluşan üçlü deniz işbirliğini derinleştirmek amacıyla 2019 yılında ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti. O yıl bu tatbikat ve üçlü askeri güç gösterisi aynı zamanda geniş bir küresel etkiye sahipti ve birçok analiz bunu uluslararası sistemin çok kutuplulaşmasına yönelik büyük bir küresel hareket olarak adlandırdı. Bu nedenle mevcut tatbikatın gerçekleştirmesi yüksek düzeyde karşılıklı güveni ve stratejik işbirliğinin gelişmesini de gösteriyor. Bu bağlamda Pekin, Moskova ve Tahran'ın deniz güvenliği tehditleriyle ortaklaşa başa çıkma becerisini ve bu yöndeki iradesini de gösteriyor. Dünyanın farklı bölgelerinde korsan saldırıların artması ve uluslararası denizlerin ve su yollarının dünya ticaretinde artan önemi dikkate alındığında İran, Rusya ve Çin arasındaki denizcilik ve deniz güvenliği alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Şanghay Bilimler Akademisi'nde uluslararası ilişkiler uzmanı olan Sun Chi'ye göre bu tatbikatın zamanlaması çok hesaplı ve her türlü Amerikan yaptırımına göğüs germe gücünü gösteriyor. Ayrıca bölgesel ve uluslararası ilk üç güç arasındaki denizcilik işbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası denizciliğin güvenliği ve korsanlıkla mücadeleyi sağlayacağı da belirtilmelidir. Deniz yollarının uluslararası ticarette artan önemi göz önüne alındığında bölgesel ve uluslararası deniz işbirliklerinin güçlendirilmesi, İpek yolu da dahil olmak üzere bu yolların önemini hiç şüphesiz artırabilir. Geçtiğimiz yıllarda İran İslam Cumhuriyeti en önemli uluslararası su yollarından biri olan Hint Okyanusu'nun kuzeyi, Umman Denizi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'nin güvenliğine büyük önem verdiğini her zaman vurgulamış ve İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda bu bölgedeki yaklaşımını da bu yönde olmuştur ve aynı zamanda bölge ülkelerinin işbirliği de bu su yollarında güvenliği ve üst düzeyde sağlamak için önemli bir öncelik olarak görülmüştür. Uluslararası ilişkiler uzmanı Song Kuzung Jungbing bu konuda şunları söylüyor. İran, Rusya ve Çin'in deniz tatbikatı ekonomik güvenliğin yanı sıra nakliye güvenliğini desteklemek ve korumak için de çok önemlidir. Çünkü üç ülkede ticaret odaklı hareket ediyor ve ekonomileri ağırlıklı olarak ihracat eksenindedir ve uygulamada uluslararası su yollarının güvenliğini sağlamak ve dünya ticaretinin güvenliğini garanti etmek için gerekli yeteneğe sahip olduklarını göstermektedir. Her halükarda en yeni ve en gelişmiş muhriplerin ve helikopter taşıyan gemilerin varlığı ve her türlü sistemi taşıyan gemiler gibi çeşitli yeteneklere sahip gemiler, su üstü, su altı ve hava füzeleri taşıyan deniz araçları, su altı hedefleriyle başa çıkabilen araçların bu tatbikattaki varlığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin ve Rusya'nın çok yüksek deniz tatbikatlarının göstergesidir. Umman Denizi'nde Amerika'nın son yıllarda deniz sularında özellikle çevre sularda askeri varlığını artırdığı düşünüldüğünde Çin'in önemli uluslararası su yollarında varlık göstermek istemesi hatta bir uluslararası su yolları kurmaya çalıştığı bile düşünülebilir. Fars Körfezi'ndeki bazı ülkelerle deniz ittifakı kurmaya çalışan Çin, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya ile beraber şimdi de deniz güvenliğinin korunmasında deniz işbirliğini güçlendirmek ve ülkeleri bölgesel ve küresel düzeyde barış ve dostluk mesajı göndermek istiyor. Bu konu daha da önem taşıyor çünkü son yıllarda Amerika ve müttefikleri dünyanın farklı bölgelerinde art arda deniz tatbikatları düzenleyerek uluslararası su yollarının güvenliğini riske atmış ve militarizmin farklı alanlarda da büyümesine neden olmuştur. Bununla birlikte her ülke için iç ticaretin özellikle de enerji transfer sürecinin gelişebilmesi için uluslararası karayollarının güvenliği her zaman garanti edilmelidir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya ve Amerika'nın Karadeniz'de karşı karşıya gelmesi etrafında. Amerika'nın Avrupa kıtası komutanlığı merkezi salı günü sabah saatlerinde bir Rus Su-27 savaş uçağının Karadeniz semalarında Amerika'nın MQ-9 Raptor İHA'sına çarptığını, bunun da İHA'nın açık sulara düşmesine yol açtığını duyurdu. Washington'daki Rus Büyükelçisi Amerikalıları Rusya'ya karşı herhangi bir macera konusunda uyardı ve bunu en büyük nükleer güce karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirdi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov Amerikalıları Rusya'ya karşı herhangi bir maceraya karşı uyardı. Uluslararası hava sahasında herhangi bir Rus uçağına hedef almanın en büyük nükleer güce karşı bir savaş ilanı olacağını tweetledi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika'nın tarafsız hava sahasında bir Rus uçağına kasıtlı saldırısının nükleer bir güce karşı açık savaş ilanı olacağını söyledi. Antonov, bazı Amerikan yasa koyucularının özellikle de Senatör Lindsey Graham'ın tehditleri hakkında bazı milletvekillerinin Amerikan askeri teçhizatının yaklaşmaları halinde Rus uçaklarını uluslararası hava sahasında düşürme çağrılarının sağduyunun ötesine geçtiğini belirtti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın Karadeniz üzerinde son olayda Rus pilotların eylemlerine ilişkin neden ve prosedürleri ayrıntılı olarak açıklandığını sürdürdü. Antonov 14 Mart Amerikan MQ-9 insansız hava aracının düşürmesine atıfta bulunarak durumu objektif olarak görme gücünü bulamayanlar için savaş uçaklarımızın Amerikan insansız hava aracıyla temas kurmadığını tekrar ediyorum dedi. Rusya'nın bu tür olayları önlemek için her şeyi yaptığını ancak Pentagon'un pahalı ekipmanlarını kaybetmesinin utanç verici olduğunu da sözlerine ekledi. İki Rus'u 27 savaş uçağı Amerikan Avrupa Komutanlığı'nın güvensiz ve profesyonelliğe aykırı olarak nitelendirdiği bir şekilde Amerikan insansız hava aracını devre dışı bıraktı. Bu açıklamada Rus uçağının Amerikan insansız hava aracına çarpmasını yanı sıra yakıtını da üzerine döktüğü iddia ediliyor. Pervasız ve profesyonelce olmayan bir şekilde önüne fırladı ve düşmeye yol açacak şekilde uçuş yaptığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Komutan Merkezi Komutanı General James Hacker, İHA'mız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından önlenip düşürüldü. Bu çarpışma normal bir çarpışma da değil, tam bir patlama ile sonuçlanmış bir çarpışmadır. Hatta Rusların bu güvensiz ve profesyonelliğe aykırı hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu iddiasında bulundu. Ukrayna'da savaşın patlak vermesi ve Ukrayna'nın asker ve silah desteği doğrultusunda Amerika ve müttefiklerinin çok geniş destek tutumları ve eylemlerinin ardından Rusya ile Amerika arasındaki ilişkiler gerilimleri artırma sürecine girmiştir. Bu konu NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya istihbarat desteği ile de ilgili olup bu durum uydular, AVAX uçakları gibi çeşitli istihbari platformları ve tabii ki MQ-9 Raptor gibi çeşitli gözetleme insansız hava araçları kullanarak gerçekleştirilir. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki mevzileri ve hareketleri hakkında önemli ve hassas bilgiler Ukrayna ordusunun Ruslara önemli darbeler indirmesine neden oldu. Rusya, Amerikan keşif ve gözetleme insansız hava araçlarının hareketlerinin ve uçuş operasyonlarının amacının gayet iyi farkında ve bu konuda Washington'u defalarca uyardı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 İsvan 1401 Hicri Kameri, 24 Şaban 1444 ve miladi 17 Mart 2023 Cuma. ...28 yıl önce bugün Hicri Şems'i 26 İsvan 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin değerli oğlu Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Hümeyni Hakk'a yürüdü. Hicri Şems'i 1324'te Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ahmet Hümeyni değerli babasının yanında yetişti ve dini ilimleri ondan öğrendi. Ahmet Hümeyni'nin İran'da İslam İnkılabı döneminde inkılapçılarla İmam Hümeyni arasında köprü kurmakta önemli rolü vardı. İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından hayatını inkılaba adayan Ahmet Hümeyni, önemli görevler üstlenmesi yönünde gelen bütün tekliflere rağmen daima rahmetli İmam Hümeyni'nin hizmetindeydi. Rahmetli Hüccetül İslam Ahmet Hümeyni, değerli babası rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatından sonra hayatta kaldı. 6 yıl boyunca İnkılap Ülkü, hedefleri ve Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin rehberliğini desteklemeye devam etti. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 26 İsvan 1375'te Kum İlmi Havzası'nın önde gelen müderrisi Ayetullah Ahmet Payani Erdebili vefat etti. Hicri Şems'i 1306'da İran'ın Erdebil kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ahmet Payani Erdebili 20 yaşında dini ilimler alanında eğitimini sürdürmek için Kum'a gitti. Tahsil ile birlikte ders vermeye başlayan Ayetullah Ahmet Payani, mali yönden sıkıntılarına rağmen tahsilinden vazgeçmedi ve ders vermeyi sürdürdü. 50 yıllık ders verme süresince birçok öğrenci yetiştiren Ayetullah Ahmet Payani, ömrünün sonlarına kadar derslerine katılan öğrenciler onu büyük zevkle takip ediyorlardı. ...132 yıl önce bugün Hicri Kameri, 24 Şaban 1312'de İslam dünyasının önde gelen fakihlerinden ve taklit merci Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri, 1230'da İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Şirazi, ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na giderek orada kendi döneminin ünlü fakihlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan dersler aldı ve sonuçta üstadlık makamına ulaştı. İran'da Mirza-i Şirazi'nin faaliyetleri Kacar Şahlarından Nasreddin Şah dönemindeki bütün hareketine de denk gelmektedir. O bütün hareketine karşı fetva hükmünü yayınlayarak İngilizlerin kendi tekellerine aldıkları tütün kullanılması hakkını İngilizlerden aldılar. Bu fetva aslında İran Şahı ve İngiliz devletine karşı açık mücadele manasındaydı. Tütüne karşı ambargo olayı İran halkının sömürgecilik ve istibdat düzenine karşı sonraki mücadelelerin de güçlenmesinde önemli etkisi vardı. ...1387 yıl önce bugün 17 Mart 636'da Romalıların yenilgisinden sonra Kudüs toprakları Müslümanlar tarafından fethedildi. İslam'ın ortaya çıkışından sonra ve İslami toprakların yayılması sırasında Müslümanlar ile Romalılar arasındaki ilk savaş Kızıldeniz'in kuzeyinde gerçekleşti. Ömer Halife II. Döneminde Müslüman ordusu Romalıları yendi ve Güney Filistin'i kurtardı. Bu yenilginin ardından Roma İmparatoru Filistin topraklarına büyük bir ordu gönderdi. Ancak Filistin'de meydana gelen savaşta Romalılar bir kez daha İslam ordusuna ağır bir şekilde yenildiler ve savaşın sonunda Roma ordusunca öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Mersin'de AK Partililerden toplu istifa.
Karar.
Piyasalar karıştı. Dolarda tüm zamanların rekoru.
Yeni Asya.
Erzak kuyruğunda saatlerce bekliyorlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şakir Tarım 15 Mart tarihli Milli Gazete'de Millet İttifakı kabul gördü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 27 Şubat Erbakan Hoca'yı anma toplantıları ile başlayan beraberlik özellikle altı lider ve partilerinin birbirlerini yakından tanımalarına yol açtı. Son büyük Kudüs mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Filistin davasına sahip çıkma içerikli net konuşması bazı ortak konularda buluşmayı ortaya çıkardı. Temel Karamollaoğlu, başkanlığındaki Saadet Partisi'nin misafirperverliği, insani özellikleri, nezaketi birleştirici ve uzlaşmacı yaklaşımı diğer partiler arasında da yakınlaşmayı sağladı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye tek adam sisteminin sıkıntılarını yaşıyordu. Partili cumhurbaşkanlığı yöntemi tüm Türkiye'yi kucaklamadığı gibi ülke insanını adeta ortasından ikiye bölüyordu. İleri seviyedeki partizanlık ehliyet ve liyakati önlüyor, devletin kurumları yetersiz yöneticiler elinde oyuncak haline geliyordu. Partili cumhurbaşkanı diğer siyasi partilere demediğini bırakmıyor, halk birbirine düşman haline getiriliyordu. Türkiye kavga edip birbirini itibarsızlaştırarak yoluna devam edemezdi. Bu gidişata çözüm bulunmalıydı. Altı farklı siyasi parti problemlerin çözümünde ortak oldukları konulardan işe başladılar. Bunları ortaya çıkaracak bir komisyon kuruldu. Çalışma prensiplerini belirlediler. Hükümet protokolüne esas olacak bir ortak mutabakat metni hazırladılar. Bazıları bu yazılan ortak metinden hareketle Saadet Partisi'ni suçladılar. Şurası bilinmelidir ki bu metin Saadet Partisi'nin seçim beyannamesi değil, çözümünde Birleştikleri Millet İttifakı'nın ortak hükümet protokolüdür. Hepsi Saadet Partisi'nin çözümlerinden oluşmalı diyenlere hatırlatıyorum. O zaman bütün gücümüzle çalışarak Saadet Partisi'ni diğer partilere ihtiyaç duymayacak bir iktidar gücüne ulaştırmalıyız. Millet İttifakı 6 Mart 2023'te büyük bir uzlaşma sağladı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirledi. Geçiş sürecinde Millet İttifakı içindeki partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini üstlenecek önemli kararları istişare ile alacaklar. 4 Mart 2023 günü yaptıkları basın açıklamasında deprem faciasındaki yönetim zafiyetine vurgu yapılmış, vatandaşlarımıza güvenli şehirlerde, güvenli konutlarda yaşatma vaadinde bulunmuşlardı. Basın toplantısında ortak akıl, istişare ve uzlaşıyla bir süreç yürütüyoruz denilerek yarının Türkiye'sini inşa etmekte kararlıyız görüşüne yer verildi. Bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir.
Tahran Radyosu.
Orhan Dede 15 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde helalleşme mi hesaplaşma mı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşananlar öyle yenene yutulur cinsten olmayınca iktidar mecburen deprem bölgesine helallik isteme tuğları düzenlemeye başladı. Milletimiz istifa beklerken yine helalleşme ile yetinmesi isteniyor siyasiler tarafından. Ne de olsa onlara göre her türlü takdir şahıslarına ait, diyen yazar yazısını devamında şu ifadelere yer veriyor.
27 Şubat'ta MHP lideri Bahçeli ile Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum," demişti. Geçtiğimiz hafta sonu da Bahçeli ile Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemektir," sözleriyle yine helallik istedi. Hasbelkader Erdoğan'ın bu sözlerine orada bulunan bazı insanlar helal olsun deyince olay kapanmış mı oluyor? Gelişmiş demokrasilerde helalleşme diye bir kavram var mı? Yoksa henüz o gelişmiş denilen demokrasiler Türk tipi demokrasinin gelişmişlik seviyesine gelemedi mi? 6 Şubat'taki depremlerden sonra yaşanan ve yaşanmaya da hala devam eden skandallar, özel toplanmış birkaç kişinin karşısında hakkınızı helal edin demekle örtülemeyecek kadar büyük maalesef. Ancak iktidar seçimlere kadar göz boyamak zorunda, yoksa yolun sonu görünüyor. Bu helallik isteme turları gösteriyor ki iktidar helalleşmeyi seçimlere bırakmak istemiyor. Ancak gelin görün ki 11 kentimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinden 13,5 milyondan fazla insan etkilendi. Kayıplar hariç hayatını kaybeden insanımızın sayısı 50 bine yaklaştı. 14 Mayıs'taki seçime kadar iktidar bu 11 şehre defalarca da helalleşme turu düzenlese de 13,5 milyon insanın tamamıyla helalleşmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla da asıl helalleşme iktidar istemese de 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkta hesaplaşma şeklinde olacak. Üstelik de iktidarla hesaplaşan yalnızca 13,5 milyon deprem mağduru değil, 84 milyon olacak.
Ali Sirmen 15 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Ne yapmalı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Futbol sahadaydı, depremde. Deprem bu kez yalnız Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adana, Hatay, İskenderun'da değil, aynı zamanda zamanla İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, her yerdeydi. Bu defa artık bir şey olmaz gibi, olmadı, anlaşılmıştı. Her defasında bir şey olmaz abi deniyor, her defasında da bir şeyler oluyordu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demek ki bir şey oluyordu. Ürettiğinden çok üreyen, tüketen talan ve yağma düzeninin üretimsizlik, baskı, zulüm, liyakatsizlik, lüpçülük, hırsızlık, yüzsüzlük, pişkinlik ile depremin yıkıcılığı arasındaki birebir ilişki nihayet deprem ile düzen arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştu. Vatandaş nihayet uyanıyordu. Demek uyanması için bu kadar bir sarsıntı olması gerekiyordu. 24 yıl önce 1999 İstanbul depremine yakalanan vatandaş olarak neredeyse 70 yıllık binamızın depreme dayanıklılığını ölçtürmüş, bir kolonu sağlamlaştırmıştık. Hepsi de profesör olan uzman kişilerin tavsiyeleri üzerine bir kolonu güçlendirdikten sonra artık huzur içinde oturabilir miyiz diye sorduğumuzda, "Tabii güçlendirmek yeniden yapmak kadar güvenli olamaz," dediler. Binayı yıktırıp yıktırmamak konusunda ne yapmamız gerektiğine dair kesin bir şey söylemediler. Aradan 24 yıl geçti. Yeni depremi bekliyoruz. Bakalım yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Şimdiden binayı sağlamlaştırsak diyoruz. Tabii yeni baştan yapmak daha garanti diyorlar. Yarım yamalak müdahale bir şeye yaramayacak diye düşünüp vazgeçiyoruz. Yıkıp yeni baştan yapsak biz içeridekiler nerede oturacağız? İstanbul'da kiralık ev bulmak sorun, para başka bir sorun. Büyük bir planlamayla kamunun önceliğinde bir kentsel dönüşüm için yıllar boş yere heba edildi. Şimdi böyle bir işe aday bir iktidar harekete geçerken biz nasıl bekleyeceğiz veya beklemekten başka ne yapacağız? Açık açık konuşulduğu vakit güçlendirmenin garantili bir yöntem olduğu söylenemiyor. Çıkıp oturacak yer olmadığından evi yıkma seçeneği de pratikte uygulanabilir görünmüyor. Bu durumda vatandaş ne yapsın? Evet, bu sorunun çözümü bir sistem sorunudur. Kaçak inşaat, müteahhit düzeni temsilcileri bu sorunu çözemez. Bunların dışında planlı, programlı bir çözümden yana olanları destekleyerek iş başına getirmek birinci işimiz ama bunu yaparken biz de ne yapmalıyız? Olası bir İstanbul veya Marmara depremi, Türkiye ekonomisinin ağırlığını çekmekte olan bu bölgede meydana gelecek yıkım ile Türkiye'yi de enkaz altına gömer. Uzmanların söylediklerine göre böyle bir sarsıntıda, ilk şokta can verenler şanslı sayılabilecek ilk şoku atlatıp da enkaz altında uyananlar trafikten ve yıkıntıdan tıkanmış sokaklara girilemeyeceğinden, yangınlara yetişilemeyeceğinden, çadır, su, beslenme ihtiyaçları karşılanamayacağından kurtulduklarına pişman olacaklar. Onlar enkaz altından nafile bağıracaklar. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Daha henüz o noktaya varmadan önce bir çözüm bulmak için haykırıyorum. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bir ses verin Allah aşkına.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur tefsirinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Tegabun suresinin devamını sizlere aktaracağız. Sohbetimize Tegabun suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç öyle değil.
Rabbime and olsun mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Geçen sohbetimizde kafirlerin peygamberleri inkar ettiklerini belirttik. Bu ayetler ise kıyamet gününün inkar edilmesiyle ilgili şöyle buyuruyor. Onlar kendi batıl düşüncelerine göre ölümden sonra bir kıyametin olmadığını düşünürler. Bu yüzden kendilerini kıyametteki mahkeme ve yaptıkları hakkında açıklama yapmaya hazırlamıyorlar. Resulullah onlara kıyamette hazır bulunacaklarını, dünyada yaptıkları dosyaların kıyamette karşılarına açılacağını, ceza veya mükafatlarının temeli olacağını vurgulayarak onlara hatırlatıyor. Ayetlerin devamında bu yanlış düşüncelerden çıkış yolunun Allah'a, Resulüne ve Allah tarafından nazil olan Kur'an-ı Kerim'e iman olduğu belirtiliyor ve şöyle buyruluyor. Yüce Allah sahip olduğu ilim ve gücüne dayanarak dünyayı yarattı ve mahluklarının yaptıkları hakkında tam vakıftır. Bu yüzden hiçbir şey onun sahip olduğu bilginin dışında değildir. Ve yaptığınız her şeye agahtır. Bu ayet-i kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Maadı inkar edenler hiçbir delil ve kanıt sunmadan sadece tahmine dayanarak batıl düşüncelerine dalmış ve kıyametin gerçekleşmesini inkar ediyorlar. Dünya amel sarayıdır. Ahiret ise hesap mekanı. İnsanın dünyadaki tüm yaptıkları kayda alınır ve kıyamette amel karnesine göre ona ceza veya ödül verilecektir. Ölülerin kıyamette dirilmesi ve insanların yaşamları boyunca yaptıklarından haberdar olmak, bu dünyayı tüm azametiyle yaradan Allah için çok kolay bir iştir. Hak ile inada dayanan küfür ve şirk insanı karanlığa sürükler. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleri insanı karanlık ve cehaletlerden kurtararak hak nuruna doğru yol gösterir.
Ya da
şimdi de hep birlikte Tegabun suresinin 9 ve 10. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Bu ayetler bu surenin adını aldığı kıyamet gününün bir diğer özelliğine işaret ediyor. O da insanların kıyamet günündeki hasret, pişmanlık ve hüsranlarıdır. İyi ve hayırsever insanların dünyada neden daha fazla iyilik yapmadıkları için pişmanlık duyarken, kötü insanlar da yaptıkları çirkin ve kötü işlerden ve neden böyle suçlar işlediklerinden pişmandırlar. Yüce Allah bu ayetlerde ilahi lütuf ve bağışlama yolunu her türlü küfür, şirk ve nifaktan uzak durmakta görerek şöyle buyuruyor: Yegane Allah, ona inanan ve işler ehli olanların kötülüklerini görmezden gelir. Onları bağışlar ve onları ebedi cennete sokar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Fırsatı kaybetmeden ve kıyamet gününde pişmanlık ve hasrete düşmemek için doğru motivasyonlarla iyi ve seçkin işlerde bulunalım ki kıyamette onun bereketlerinden faydalanalım. Allah nezdinde iyi işin hem mükafatı vardır hem insanın kötü işlerinin bağışlanmasına sebep olur. Cennete girmeden önce insanların çirkinliklerden ve günahlardan temizlenmesi gerekir. İnsan ilahi lütuf sayesinde veya ceza dönemini cehennemde geçirmesinin ardından günahlardan temizlenir. Tüm insanlar saadet ve mutluluğa ermek istiyorlar. Fakat gerçek saadet sadece dünyada iyi ve seçkin işlerde bulunarak ilahi cennete girmekle gerçekleşir. Şimdi de hep birlikte Tegabun suresinin 11 ve 12. ayetlerini dinleyelim.
Mâ asâbe min musibetin illâ bi'iznillâh ve men yu'min billâhi yehdi kalbeh vallâhu bikulli şeyin alîm. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Tüm insanların hayatında ister istemez sorunlar ve musibetler yaşanır. Ve genelde insanlar umutsuzluğa sürüklenirken feryat ve figan ederler. Fakat Allah'a iman eden kimse bu dünyada hiçbir olayın Allah'ın izni olmadan gerçekleşmeyeceğini bilir. Bu yüzden musibetlerde sabırlı olur ve Allah'ın onun halinden haberdar olduğunu, sabır ve metanetinin de bir mükafatı olduğunu bilir. Mümin insan sorunlar ve musibetler sonucu Allah ve Resulüne itaat etmekten vazgeçmez. Halbuki bazı kimseler böyle değiller. Onlar refah ve rahatta Allah'ı severler. Zorluklarda Allah'ın kendi bedbahtlıklarının sebebi bilir. Namaz, oruç ve diğer dini farizaları bırakırlar. Tabii Allah ve Resulü de insanlara itaat etmeleri için baskı uygulamak istemiyorlar. Bu yüzden peygamberlerin görevi ise Yüce Allah'ın mesajını tebliğ etmektir ki halk hakkı anlasın ve kendi iradeleriyle davransınlar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Olaylar ve belalara karşı insanın kalbinin güçlü ve güvenli tutan Allah'a iman etmektir. Allah'a iman eden kimse Allah'ın onun halinden tamamen haberdar olduğuna inanır. Bu yüzden sorunlar ve zorluklarda sabır, tevekkül ve umudu kaybetmez. Sabır ve tevekkül ve rıza ve teslim olmak gibi yüce anlamlar mümin kalbinin onlara hidayet edilen şeylerdir. Böyle bir insan zorluklara karşı direnir ve güçlü durarak kırılmaz. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dinini tanıtırken İslam peygamberinin en önemli mirası olan bu ilahi din hakkında bazı konulardan söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında Allah Resulü'nün en değerli miraslarından biri olan ve o Hazretin nübüvvetinin en büyük belgesi sayılan Kur'an-ı Kerim'den söz etmek istiyoruz sizlere.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesine düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı. Thank you.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Tahran Radyosu.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar, insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor. Alman şair Goethe de şöyle diyor. Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Korona salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamayan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin halkla yüz yüze konuşması 1402 yılın ilk gününde Kutsal Rezevi Külliyesi'nde yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tahran ile ajansının ilişkilerinin doğru yolda olduğunu belirtti. İran'a yönelik müdahaleci tutumların devamında Avrupa Parlamentosu, İranlı kız öğrencilerin zehirlenmesine ilişkin bir kararname onayladı ve bu bahaneyle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı talebini yeniledi. Şemhani, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri ile görüştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran Büyükelçisi'nin yakında Abu Dhabi'ye gideceğini belirtti. İran'ın güneydoğu sınırlarında 1176 kaçak yabancı tutuklandı. MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat son seçim anketini açıkladı. Kılıçdaroğlu yabancı sığınmacıları uyardı. Haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, yayınımızın sonunda mübarek Ramazan ayı ile ilgili bir duyurumuz olacak. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.